Ayrım 4. Sayfa 49. 4. Akşam yemeği ve kahverengi tereyağına benzeyen iğrenç şey. Harika renklere bürünen gün batımının tadını çıkararak bahçe kapısından girerken onu görmeyi hiç beklemiyordum. Kız evin girişindeki basamaklara oturmuş, elindeki telefona bir şeyler yazıyordu. Kapı gıcırtısını duyunca kalkıp bana yöneldi ama ben Kerberos'u bağlamam gerektiği için önce kulübeye gittim. Kulübenin yanında durarak yolda giderken bir mesaj geldiğini, bunun üzerine geri dönmek zorunda kaldığını anlattı. Ne vardı o mesajda diye sordum. Svetlana'yı gözaltına almışlar dedi. Belki de yanımdan hızla geçen jandarma pikabının içinde Svetlana vardı diye düşündüm. Kızın heyecanlı olduğunu görebiliyordum. Büyük bir haber yakalamış, bir aşk ve kıskançlık cinayetinin tam göbeğine düşmüştü. Yardım etmemi, bildiğim her şeyi anlatmamı istiyordu. Önceki kızgın halinden eser kalmamıştı. Sabırsızdı. Olur ama dedim, siz hiçbir sözünüzü yerine getirmiyorsunuz ki. Hangi sözlerini yerine getirmediğini sordu. Ben de onun bana sorduğu soruların karşılığında benim de sorma hakkım olduğunu ama onun bu kurala tam olarak uymadığını, her şeyi anlatmadığını söyledim. Alt dudağı sarktı. Yüzüne bir umutsuzluk gölgesi vurdu. Sorularınızı yanıtladım aslında, dedi gücenik bir sesle. Ama eksik bıraktınız. Sizin sorduğunuzdan çok daha az soru sormama izin verdiniz, dedim. Bir süre yüzüne bakıp devam ettim. Anlaşmayı bozdunuz ama yeniden düzeltebiliriz. Size Svetlana'yı ve o evin içini anlatabilirim. Bir şartla. Eğer akşam yemeğini benimle yerseniz. Bir an durdu. Karar veremediği belliydi. Bunun üzerine zaten o akşam Podima'dan bir yere gidemeyeceğini, nasıl olsa yemek yiyeceğini, yemek sırasında konuşmamızın çok makul bir öneri olduğunu söyledim. Hem nerede kalacaktı? Düşünmüş müydü bunu? Yok, henüz düşünmedim, dedi. Haberin heyecanıyla böyle pratik şeylere kafa yormadım. Nasıl olsa küçük bir otel ya da pansiyon vardır. Var, dedim. Bakkalı gösterdim. Onun üst katında kalabileceğini söyledim. O sırada telefonu çaldı. Geciktim. Bu gece gelemiyorum, anne, dedi. Bir haber peşindeyim. Podima'da kaldım. Bir pansiyon buldum burada. Tamam anne, merak etme, bir şey olmaz. Tamam, yemeğimi yerim. Yarın sabah da ararım. Hadi kapatmam lazım şimdi. Oldu. Sonra yine. Oldu. Tamam. Tamam anne. Oldu, öptüm. Sözleriyle bir dakika daha geçti. Belli ki kadın sıkı tembih geçiyordu. Neyse sonunda yine oldu, öptüm sözleriyle telefonu kapatabildi. Konuşma sırasında evin kapısını açmıştım. Orada öylece bekliyorduk. Bitince buyurun dedim. İtiraz etmedi. İçeri girip mutfağa gittik. 10 dakika içinde nefis bir yemek hazırlayacağım dedim. Siz bu arada kitaplara bakın isterseniz. Fazla sürmez. Harika bir foie gras var. Bir de beyaz şarap açacağım. O da ne, dedi. Foie gras. Yani kaz ciğeri, dedim. Fransa'dan geliyor. İstanbul'daki bazı marketlerde bulmak mümkün. Çok sevilen bir şeydir. Tek başınayken bunu soframa koymam doğru değil. Misafir de gelmiyor. Pek ilgilenmeyerek omuz silkti. Yan odaya geçti. Belki kitaplara göz atmak istemişti. Tost makinesinde iki dilim ekmek kızartırken, dolaptan Mehmet'in bir seyahatten elleri kolları dolu gelirken getirmiş olduğu foie gras konservesini aldım, açtım. İki tabağa birer parça koydum. Bu arada iyice soğutulmuş şişeden iki kadehe şarap doldurdum. Foie gras'ın yanına incir reçeli eklemeyi de ihmal etmedim. Sonra kızı sofraya çağırdım. Gelip oturdu. Önündeki yemeğe ekşi bir suratla baktı. "Bu mu o dediğiniz yiyecek?" diye sordu. "Evet," dedim. Masadaki incir reçeline baktığını fark ettim. Gözlerinde soru ifadesi vardı. Ama herhalde bana sormak istemiyordu. Kaz ciğerinin yanına bu reçelin yakıştığını söyleyip nasıl yenmesi gerektiği yönünde tavsiyemi anlatmaya başladım. Bir yandan da anlattıklarımı uygulayarak bıçakla bir parça reçel aldım ve kızarmış ekmeğin üstüne sürdüm. O da bu arada önündeki şarap kadehinden bir yudum içti. Yine yüzünü buruşturdu. Hazırladığım dilimi ona uzatırken çok beğeneceğini iddia ettim. Şüphe ettiğini belli eden bir tavırla aldı ve reçelli dilimi adeta bir süre seyretti. Sonra kuşkuyla ısırdı. Bir an tadını anlamaya çalıştı. Sonra peçetenin içine tükürdü. ''Bu ne be?'' dedi. ''Kahverengi bozuk tereyağı gibi. İğrenç bir şey. Iğ!'' Gerçekten midesi bulanmış gibiydi. İstemeden güldüm. Ağzındaki tadı gidermek için bir yudum daha şarap aldı ama onu da beğenmedi. ''Bu da gazoz gibi bir şey ya. Şaraba benzemiyor. Siz bunları mı yer içersiniz?'' ''Ne bileyim?'' dedim. ''Millet aklını oynatıyor fuagra yemek için. Hele iyi bir Fransız markasından.'' ''Aman ne güzel!'' dedi. ''Afiyet olsun onlara ama iğrenç bir şeymiş.'' ''Şimdi?'' dedim. ''Ne yapayım bilmem ki. Nasıl şeyler yersiniz? Evde pek bir şey yok.'' ''Şart değil.'' dedi. ''Peynir ekmek bile olur.'' Yine güldüm. Yüzüme tuhaf tuhaf ''Ne gülüyorsun?'' der gibi baktı. ''Bendeki peynirlere de aynı tepkiyi gösterirsiniz.'' dedim. ''Ben size bakkaldan bir şeyler alayım. Sandviç. Olur mu?'' ''Olur tabii. Ama bunlarla vakit kaybetmeyelim.'' diye sabırsız bir ifadeyle konuştu. ''Gazeteye haber geçeceğim. Yemeği falan boş verin de anlatın.'' ''Yoo.'' dedim. ''Sözünüz var.'' ''Yemekten sonra anlatırım. Ama şimdi sizi birkaç dakika yalnız bırakacağım.'' Kaşarlı sucuklu bir sandviç hazırlatmak için bakkala gittim. Ortalığa yaz akşamının ılık yumuşaklığı çökmüştü. Dalgaların sesi daha çok duyuluyordu. Bakkala yürürken oradan geçen balıkçılardan birinin ''Yarın fırtına var'' dediği çalındı kulağıma. Demek onun için dönüyordu balıkçı tekneleri. Garip bir şey ama fırtınadan önceki akşamlar alabildiğine sakin, ılık ve hoş olurdu. Bu da o akşamlardan biriydi işte. Kır bıyıklı bakkal, ''Misafiriniz var galiba'' dedi. ''Epey bekledi kapıda kızcağız.'' ''Evet'' dedim. ''İstanbul'dan gelmiş bir gazeteci. Hani şu cinayet olayı var ya.'' Hazırladığı sandviçi alırken o gece için pansiyonun boş olup olmadığını sordum. Tahmin ettiğim gibi boşmuş. Kızın gelip orada kalacağını söyledim. Eve dönünce kız sandviçi iştahla yedi. ''Bunlar güzel şeyler işte'' dedi. Sonra diğer bölümlerden daha geniş olan cinayet odasında kahve içerken ona Ali'den, Arzu'dan, Svetlana'dan bahsettim. Svetlana'nın Ali'ye aşık olduğunu nasıl anladığımı sordu. Ben de dedim, duygularla ve egoyla çarpılmamış, serin kanlı, duru bir gözlem alışkanlığı var. Belki fark etmişsinizdir, her şeyi ve herkesi gözlerim. Birçok insan bunu yapamaz. Çünkü aşırı derecede kendi duygularıyla ve egosuyla meşguldür. Başkalarıyla ilgilenemez. Kızın bana pek inanmadığı belliydi. Gözlerinde ''Hadi bırak palavrayı da olayın aslına gel'' bakışı vardı. ''Bana inanmıyorsunuz ama'' dedim. ''Bir deneme yapalım. Mesela sizi de tanımaya başladım.'' ''Yok ya!'' Bu meydan okuyan yarı argo tavırlar etkisini henüz üstünden pek atamadığı üniversite yıllarından kalmış olmalıydı. Evet dedim. Hani sizin sevgiliniz var mı demiştin de kızmıştınız. Şimdi o soruyu sormam artık. Çünkü cevabı biliyorum. Sevgiliniz yok. Belki ufak tefek flörtler olmuştur ama ciddi bir sevgiliniz yok. Şaşkınlıkla kızgınlık arasında bir yerde takılıp kaldığını gördüm. Alt dudağı ağlamak üzere olan bir kız çocuğu gibi kıvrıldı. Bunu anlamak zor değil diye devam ettim. Telefon konuşmanızdan anne babanızla oturduğunuzu ve onlara sürekli nerede olduğunuzu rapor ettiğinizi de anladım. Ayrıca gazeteden arayanlar dışında telefonunuz çalmıyor. Kimseye burada kaldığınızı haber verme ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Biraz önce de bir mesaj geldi, açmadınız bile. Demek ki önemli birisinden gelmediğini düşündünüz. Sevgiliniz olsa durmadan arardı sizi. Belki de buraya gelmeye kalkardı. Şimdi konu benim özel hayatım mı? diye kızgın bir ses tonuyla çıkıştı. Size ne bunlardan? Doğru ya da yanlış demeyeceğim. Hem siz benim neyim oluyorsunuz da bu konulara girme cesaretini buluyorsunuz kendinizde? Belki var, belki yok. Belki olmak üzere. Belki hiç olmayacak. Size ne? Hayret vallahi ya. Neyse dedim. Ben sözümü yerine getireyim. Size Alilerin evini anlatayım. Svetlana'yı. Evet, Svetlana'yı dedim. Zaten kızgınlık da çekip gitmeseydiniz bunu anlatacaktım size. 5. Aldatanlar, aldatılanlar ve cinayet gecesi. Dedim ki, geçen sefer de söylemiştim. Svetlana iyi eğitim almış, aşk acısı yüzünden kendine yeni bir hayat kurmayı hayal eden güzel bir kadın. Hayatını çok zor yollardan kazanıyor. Yaşlı hastaların altına sürgü sürmek, temizlemek kolay iş mi? Erkek hastaların ördek denilen çiş yapma araçlarını kullanmalarını sağlamak falan. Konumuzla ilgili kısımları anlatmanızı tercih ederim, dedi. Hayır dedim. Konudan sapmıyorum. Tam can alıcı noktaya geliyorum. Dinleyin siz. Derken bu eğitimli güzel kızın yolu Podima'ya düşüyor ve şirket onu Alilerin evine yerleştiriyor. Sonra dedim ki, evde kültürlü, yaratıcı bir sanatçıyla kendisinden çok genç, güzel ama şımarık bir kadın yaşamaktı. Svetlana Ali ile edebiyat, siyaset, hayat, resim konularında konuşabiliyor. Ama arzuyu son derece kafasız, cahil ve yaşadığı o mutlu hayatı hak etmeyen biri olarak görüyor. Zengin bir koca kapmış olmaktan başka hiçbir marifeti ve kültürü olmayan değersiz biri. Üstelik evde çalışan personele karşı kaba. Svetlana'yı arada bir onur kırıcı biçimde azarlıyor. Svetlana ise onun bebeğine bakmak zorunda. Zaman zaman böyle bir evi, böyle bir kocayı ve o sevimli bebeği kendisinin hak ettiğini, buna arzudan daha çok hakkı olduğunu düşünüyor. Onu kuş beyinli bir kadın yüzünden terk eden erkek arkadaşı geliyor aklına sık sık. Giderek kadını bir engel olarak görmeye başlıyor. Üstelik arzunun sık sık ortadan kaybolduğunun, yani Ali'yi aldattığının da farkında. Aslında bu kadar küçük bir yerde hiçbir şey gizli kalmayacağı için Ali de biliyor durumu. Arzunun ortadan kaybolduğu bir gün aralarında bir yakınlaşma oluyor ve Ali, Svetlana ile kendi yataklarında sevişiyor. Bu sevişmede Svetlana'nın çekiciliği kadar aldatılan kocanın intikam alma isteğinin de payı olmalı. O günden sonra işler daha da çığırından çıkıyor. Ali'nin kendisine aşık olduğunu sanan Svetlana, eğer arzu ortadan kalkarsa hayalini kurduğu hayata bir çırpıda kavuşacağına inanıyor. Güzel bir evi, onu seven iyi bir kocası ve bir oğlu olacak. Çok sevdiği Emir'i kendi çocuğu olarak büyütecek. Tek şart, arzunun ortadan kalkması. Arzuya duyduğu öfke günden güne büyüyor. Zehirli bir sarmaşık gibi bütün benliğini sarıyor. Artık hayatta tek amacı var. Bu kadından kurtulmak. O davet gecesini de çocuğun odasında eğlenen insanların seslerini ve arzunun her yerden duyulan şen şakrak kahkahalarını dinleyerek geçiriyor. Sonra bir sessizlik oluyor. Evin boşaldığını anlıyor. Bebeğin uyumasından yararlanarak bir dakikalığına odadan ayrılıyor, alt kata inip mutfaktan bir bardak süt almak istiyor ama salona indiğinde sarhoş durumda merdiven trabzanına tutunmuş Arzu ile karşılaşıyor. Elinde bir şampanya kadehi var. Arzu sarhoşluğun verdiği peltek bir konuşmayla Svetlana'ya çıkışıyor. Niye odayı terk ettiğini, çocuğunu niye tek başına bıraktığını soruyor. Svetlana Emir'in mışıl mışıl uyuduğunu, sadece bir dakikalığına süt almak için mutfağa gittiğini anlatmaya çalışıyor ama Arzu çileden çıkıyor. Haddini bilmesini söylüyor ona. Evin hanımı konuşunca itiraz edilmez diyor. Sana ceza veriyorum. Süt filan yok. Derhal çık yukarıya diye bağırıyor. Svetlana küçümseyen bir edayla sarhoşsunuz. Ne dediğinizi bilmiyorsunuz diyor. Sonra kararlı adımlarla mutfağa gidiyor. Ama Arzu'nun onu rahat bırakmaya niyeti yok. Mutfağa geliyor peşinden. Sana emrediyorum. Derhal o sütü bırakıp yukarı çıkacaksın diye ayağını yere vura vura bağırıyor. Svetlana sosuyor. Onu duymamış gibi sütünü içiyor. Bunun üzerine Arzu iyice çileden çıkıyor. Zaten biliyorum senin ne şıllık bir orospu olduğunu, kocama kuyruk salladığını diyor. Hemen bu evi terk et. Sabahı falan beklemek yok. Topla pılını pırtına hemen defol. Senin gibi 100 tane hizmetçi bulurum ben. Hem de namuslu olanlarından. Senin gibi şıllıklardan değil. Svetlana çekmeceyi açıp ekmek bıçağını alıyor, hiçbir şey söylemeden ona doğru yürüyor. Birden sesi kesiliyor Arzu'nun. Korkulu gözlerle bakarken Svetlana'nın güçlü tokadıyla kendini yerde buluyor. Sonra doğrulup panik içinde üst kata doğru kaçmaya çalışıyor. Svetlana merdivenin ilk basamaklarında yakalıyor onu. Saçlarını kavruyor, sonra bıçağı Arzu'nun vücuduna sokup çıkarmaya başlıyor. 5, 10, 20 kere, farkında değil. Kan mermer zemine doğru süzülüyor. Hemşirelik tecrübesiyle Arzu'nun kesin olarak öldüğünü anlayan Svetlana bıçağı alıp odaya çıkıyor. Kan izlerine basmamaya dikkat ediyor. Odada bıçağı derin bir uykuda olan Emir'in yatağının altına yerleştiriyor. Sonra banyoya girip acele bir duş yapıyor. Üzerinde Arzu'nun saçı ya da tırnaklarının arasında deri parçaları kalmamasına dikkat ediyor. Bir süre sonra çığlıklar duyunca iniyor aşağı. Çok şaşırmış, dehşete kapılmış gibi yapıyor. Bıçağı da ertesi gün götürüp ormana gömüyor.
Ne oldu? Niye bu kadar şaşırdınız? İştenlikle yanıt verdi dinleyicim. İlginç. Gerçekten ilginç. Siz de öyle bir anlatıyorsunuz ki film izler gibi oluyorum. Yok canım dedim. Teşekkür ederim. Sıradan bir şekilde anlattım işte. Güzel anlatıyorsunuz da aklıma takılan bir şeyler var dedi. Bütün bunları bir köşeye saklanıp da izlemiş gibi nasıl bildiğimi sordu. Tabii ki öyle bir şey yapmadığımı söyledim. Ama sanki oradaymış gibi anlatıyorsunuz dedi. Evet ama dedim. Aslında sadece tahmin ettiklerim bunlar. Yani aslında Svetlana'nın birkaç kez Arzu'ya nasıl bir nefretle baktığını görmüştüm. Ali ile yakınlaşmalarının işaretlerini yakalamıştım. Bunların üzerine kurguladım hikayeyi.
Ne? Diye bir çığlık attı. Kurguladınız mı?
Evet dedim. Kurguladım ne olmuş?
Yani deminden beri anlattıklarınız gerçek değil miydi?
Gerçek? Hem de nasıl gerçek? Kurgunun hayattan daha gerçek olduğunu, daha doğrusu gerçeği anlamanın tek yolu olduğunu bilmiyor musunuz?
Bilmiyormuş tabii ki. Bil o zaman bebeğim dedim. Bebeğim derken? Diye sertçe sordu.
İşte öyle çıktı ağzımdan dedim. Genellikle benden genç olanlara böyle seslenirim. Aldırmayın siz. Ama bu hikaye gazetede nasıl iş yapar onu düşünsenize.
Böyle demem üzerine aklına güzel bir şey gelmiş gibi canlandı. Yerinde oturamaz oldu.
Durun dedim. O kadar heyecanlanmayın. Az önce gerçek değil derken kaygılanıyordunuz ya.
Of, karar verin artık. Neresi gerçek, neresi uydurma bunların? Bir gerçek diyorsunuz, bir kurgu.
Svetlana'nın yaşadıklarına veya bu köydeki olaylara birebir karşılık gelmeyebilir dedim. Ama sonuçta insanlık halleri açısından gerçek demek istiyorum. Yüzünde oluşan hayal kırıklığını görünce devam ettim. Üstelik tamamen uydurma da değil. Bazı gerçek durumlara dayanıyor.
İyi de ben bu anlattıklarınızı haber olarak nasıl kullanırım diye sordu.
Orasını ben bilemem dedim. Ama Svetlana'nın tutuklandığı gerçek. İşte bu da arka plan hikayesi. Daha ne istiyorsunuz? Gazetelerde çıkan her haber gerçeği mi yansıtıyor?
Tekrar neşelendi. Millet çıldıracak.
Şimdi o kahverengi tereyağına benzeyen iğrenç şeyi yedirmemi affettirebildin mi dedim. Yarım ağız gülerek yanıtladı.
Biraz.
İyi öyleyse dedim. Anlaştık. Daha kaliteli şeyler alsanıza dedi gülümseyerek. Anlaşılan para sıkıntınız yok.
Planla harcamasam para sıkıntımın olacağını, şirketten aldığım ikramiyenin ve emekli maaşımın hep kitaplara gittiğini, tükürdüğü fuagrayı kendi paramla alamayacağımı anlatmadım. Olur dedim. Bundan sonra öyle yaparım. Zaten bunları da geçen gelişinde Mehmet getirmişti. Herhalde oralarda daha ucuz. Oralarda derken? Yurt dışında demek istiyorum. Burada ithal mallara vergi bindiriyorlar ya. Durmadan bu esrarengiz kardeşinizi düşünüyorum dedi. Yine biraz hınzırca bakarak, niye saklıyorsunuz onu? Hayır, saklamıyorum dedim. Saklıyorsunuz dedi yine çok bilmiş bir tavırla. Hatta belki de bu evde, odaların birinde. Ama onu bana göstermeye çekiniyorsunuz. Nereden çıkarıyorsunuz? Neden yapayım böyle bir şeyi? Bilmem. Belki sakat. Belki ruhsal bir hastalığı var. Sözlerine devam etmekte tereddüt ediyordu. Hatta belki de... Belki de ne? Arzu kahraman cinayetiyle ilgisi var. Güldüm. Bunun saçma bir tahmin olduğunu söyledim. İyi ama niye Mehmet sözü geçtiğinde heyecanlanıyorsunuz diye sordu. Yanıt alamayınca devam etti. Hem onunla ilgili bir şey anlatmaktan sizi alıkoyan şey ne? Herkesten söz ediyorsunuz da niye kardeşinizi anlatmıyorsunuz? Söyleyemem dedim. İzin verin bu da benim sırrım olarak kalsın. Akşam böylece bitti. Bahçede onu uğurlarken bir daha görmeyeceğimi düşünüyordum. Sabah İstanbul'a gidecek ve cinayet hikayesi de kapandığına göre bir daha buralara gelmeyecekti. Böylesi daha iyi oldu diye aklımdan geçirdim. Zor bir kızdı bu. Ferforje bahçe kapısından çıkmadan önce hırıl hırıl soluyup kuyruk sallamakta olan Kerberos'a baktı. Tek başı var ama adını aldığı Kerberos kadar ürkütücü dedi. Nihayet Kerberos'un ne olduğunu öğrenmişsiniz dedim. Hafifçe gülümseyerek telefonunu salladı. Google sağ olsun. Sonra karşıda ışığı yanmakta olan bakkala doğru yürüyüp gitti.